Ayrım 35.
Sayfa 344. Irak'taki yeni yönetim üyelikten çekildikten sonra 1960 yılında Bağdat Paktı ya da ondan ne kalmışsa Merkezi Antlaşma Örgütü'ne CENTO dönüştürüldü. Amerika bu örgütün tam üyesiydi. Ancak CENTO'da kendisinden önceki örgütler gibi çok az şey başarabildi. NATO ülkelerinin aksine CENTO üyeleri askeri sırların ve şifrelerin değiş tokuşunda ve güçlerini etkin şekilde uluslararası bir yapıda birleştirmede elzem olan karşılıklı güvenden yoksundular. Ve bu güven olmayınca da bu örgütün askeri etkinliği asgari düzeyde kalmaya mahkumdu. Türkiye'nin Balkanlardaki esas sorunu komşusu Bulgaristan'daki Sovyet kukla yönetimiyleydi. Bulgaristan, Türk askerinin Kore'ye gönderilmesine karşılık olarak Türkçe konuşan 250 bin kadar Müslüman yurttaşını ansızın ülkeden dışarı attı. Bu göç karşısında tamamıyla hazırlıksız olan Türkiye sınırı kapadı. Sonunda bu anlaşmazlık 1953'te sınırın yeniden açılmasıyla halledildi. Ancak bu kez Müslüman Bulgarların ülkeyi toptan terk etmeleri yasaklanmıştı. Gariptir ki Bulgarlar yaklaşık 40 yıl sonra bu ilk bunalımın hemen hemen aynısı olan bir ikinci bunalım daha çıkartacaklardı. Amerika Birleşik Devletleri Balkanlarda da Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında bölgesel bir ittifakın kurulmasını teşvik etti. Şubat 1953'te akdedilen Balkan Paktı, Bağdat Paktı kadar etkisizdi. Ama bu pakt, Amerikalıların Yugoslavya'daki komünist ama Sovyet aleyhtarı olan yönetime dolaylı olarak yanaşmalarına olanak verdi. Savaş sonrası yıllarda ve 1930'ların başlarından beri ilişkilerin iyi ve istikrarlı olduğu tek ülkenin eski düşman Yunanistan olması, 1913-1923 yıllarının kanlı olayları göz önüne alındığında belki de şaşırtıcı gelir. Her iki ülkenin NATO'ya katılmasıyla ilişkiler iyi olmaya devam etmişti. Ta ki Kıbrıs'ta 1954'te patlak veren bunalım büyüyüp ilişkileri temelinden sarsana kadar. Eski Osmanlı adası Kıbrıs'ta Yunanca konuşan %80 civarındaki bir Ortodoks çoğunlukla Türkçe konuşan %20 civarındaki bir Müslüman azınlık 1878'den beri İngiliz yönetimi altında birlikte yaşamaktaydı. EOK hareketine bağlı Rum milliyetçilerince sürdürülen tahrikler tırmanarak 1954'te ayaklanmalara ve İngilizlere karşı terörist saldırılara dönüşmüştü. Kıbrıs'ın Yunanistan'la birleşmesi amacını taşıyan bu eylemler Yunan basını ve hükümeti tarafından destek görüyordu. Birleşme düşüncesi Enosis, İngiliz İşçi Partisi çevrelerinde de artan şekilde destek bulmaktaydı. Bu ise Türk hükümetinin yalnızca Kıbrıslı Türklerle olan dayanışmadan dolayı değil, stratejik nedenlerden dolayı da asla kabul edemeyeceği bir şeydi. Çünkü bu birleşme Türk-Yunan sınırını fiilen iki misline çıkaracaktı. Ağustos 1955'te Yunanistan, İngiltere ve Türkiye adanın geleceği üzerine görüşmek için bir araya geldiler. Ancak bu toplantıdan hiçbir kesin sonuç çıkmadı. Türkiye adadaki mevcut durumun sürmesinden yanaydı. Sonraki 1-2 yıl içinde tartışmalar adanın taksimi düşüncesi etrafında odaklaştı. Türkiye bu düşünceyi en iyisi değilse de en iyiye yakın bir çözüm olarak destekliyordu. Ne var ki o sırada Başpiskopos Makarios'un liderlik ettiği Kıbrıslı Rumlar bu fikri kabul etmiyordu. Rum milliyetçisi ve kurnaz bir politikacı olan Makarios, daha önce İngiliz yetkililerince hapsedilmiş, sürgüne gönderilmiş ama 1957'de serbest bırakılmıştı. Önce 1958'de Zürih'te, sonra da 1959'da Londra'da yapılan müzakerelerin sonunda bir anlaşmaya varıldı. Buna göre Kıbrıs bağımsız bir cumhuriyet olacaktı. Bu cumhuriyetin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve anayasal düzeni Yunanistan, İngiltere ve Türkiye tarafından garanti ediliyordu. Bu anlaşma şartlarına göre 3 ülke güvenceleri müştereken destekleyip sürdürecekler. Birlikte hareket edemedikleri takdirde garantör ülkelerden her biri tek taraflı olarak eyleme geçebilecekti. Bu koşulların yer almış olduğu üçüncü madde, sonraki yıllarda Türk müdahalesinin yasal zeminini oluşturdu. 16 Ağustos 1960'da Kıbrıs bağımsız bir cumhuriyet haline geldi ve ilk cumhurbaşkanı da Başpiskopos Makaryos oldu. Kıbrıs sorunu bugüne kadar Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri bozan, halledilmesi son derece zor bir sorun olmuştur. Bu nedenle sonraki bölümlerde bu konuya dönmek zorunda kalacağız. Kıbrıs meselesi aynı zamanda da genellikle pragmatizmin hakim olduğu Türk dış siyasetinin hissi bir konu olan dış Türkler, yani Türkiye dışında yaşayan Türk toplulukları meselesinden hala etkilenebildiğine bir örnek oluşturmaktadır. Bu Türk toplulukları ister Bulgaristan, Yunanistan ve Irak'taki ve savaş öncesinin İskenderun sancağındaki Osmanlı İmparatorluğu kalıntıları olsun, ister Orta Asya'daki Türkiye İmparatorlukların kalıntıları olsun, çoğunlukla en azından kültürel ve dinsel baskı altında yaşamak zorunda kalmışlardır. Türk siyasetinde çoğunluğu oluşturan CHP'liler ve DP'liler ya da onların halefleri irredentizme kesin olarak daima karşı çıkmış olsalar bile, dış Türklerin kaderi siyasetçiler üzerinde baskı yapabilen ve kimi zaman da yapan kamuoyunun hassas olduğu bir meseledir. Demokrat Parti ve Ordu. 1958 yılında hükümet ile silahlı kuvvetler arasında bir şeyler olabileceğinin ilk işaretleri görüldü. Aralık 1957'de 9 subay hükümete karşı bir gizli tertip hazırlamaktan dolayı tutuklandı. Tutuklamalar 16 Ocak 1958'de halka açıklandı. Demokratlar, ordunun önde gelen subaylarının eski yönetimle ve bilhassa İsmet Paşa ile olan yakın ilişkilerinden dolayı orduya karşı hep güvensizlik duymuşlardı. Ama ordunun yönetim kademesinde 1950'de yapılan temizlik hareketinden sonra daha rahatlamışlardı. Gerçekten de silahlı kuvvetlerin üst kademesinin 10 yılın uzunca bir süresi boyunca seçimle gelmiş hükümete sadık kaldığı anlaşılıyor. Ancak bu durum artık 1950'lerin sonlarında bütün subayların sadık kalacağını garantilemiyordu. Bunun sebebi NATO üyeliği ile Amerika'nın silahlı kuvvetlere yaptığı para yardımının ve verdiği bilgi hizmetlerinin neden olduğu temel değişikliklerde yatmaktaydı. 1940'ların sonlarında Türk ordusu, 1. Dünya Savaşı öncesinden kalma Prusya doktrinlerine göre yönetilen ve örgütlenen büyük çapta insan gücüne 700 bin kişi dayanan bir orduydu. Acemi erler, ast subaylar ve subaylar arasında derin uçurumlar mevcuttu. Ordunun teknik donatım düzeyi son derece düşük olduğu için özel vasıflara sahip çok sayıda kişiye gerek yoktu. 1950'lerde ise bütün her şey değişime uğradı. 2 milyar doların üstünde askeri yardım parası Türk ordusunun modernleştirilmesine ve savaş ve taşıma gereçleriyle donatılmasına harcandı. Ve Amerikan ekipleri personelin eğitiminde yardımcı oldu. Ordudaki en önemli mevkilere mühendislik veya haberleşmede uzman olan genç subaylar geçti. Bu genç subaylar eğitimlerinin bir kısmını NATO karşılıklı eğitim programları yoluyla yurt dışında görmüş ve böylece Türk ordusunun ve Türk toplumunun aslında batılı müttefiklerin ne kadar gerisinde olduğunu görme fırsatı edinmişlerdi. Bugün 1955'lerden itibaren hükümete karşı gizlice kurulan tertiplerin bu çevrelerde hazırlanmış olduğunu biliyoruz. 1957'de tutuklanmış olan 9 subay hakkındaki suçlamalar askeri bir mahkeme tarafından soruşturuldu. Ancak mahkeme soruşturmayı fazla derinleştirmedi. Ordu kirli çamaşırlarını ortalığa dökmeye istekli değildi. Subaylar temize çıkarıldı. Sadece muhbir subay mahkum edildi. Yine de hükümet kaygı içindeydi ve neler olabileceğinin bir başka uyarısı da dost ülke Irak'ta askerlerin Temmuz 1958'de iktidara el koymalarıydı. Menderes'in son yılları. Bu arada 1957 seçim sonuçlarıyla maneviyatı düzelen muhalefet, hükümetin her yaptığına karşı çıkma ve eleştirme kampanyasını sürdürmekteydi. Demokrat Parti ise artık buna katlanmak niyetinde olmadığının işaretlerini vermekteydi. Demokrat Parti üstü kapalı biçimde baskıcı tedbirlerden söz etti ve Ekim ayında Menderes büyük bir tantanayla Vatan Cephesi'ni, Demokrat Parti'nin tabanını genişletme ve halk kitlesini seferber etme girişimini başlattı. Bu kampanyanın ana unsuru cepheye katılan insanların sonu gelmez listelerinin her gün devlet denetimindeki radyodan okunmasıydı. Listeye geçirilenler arasında bebekler, ölmüş kimseler ve hatta uyduruk isimler bulunuyordu. Ve 1,5 yıl süren bu kampanya birçok kimseyi o kadar tiksindirmişti ki birçok kentte radyoyu dinlemeyenler cemiyetleri kuruldu. 1958 sonları ile 1959 başlarında iki etken Menderes'in nüfuzunu kentlerde değilse bile kırsal kesimde güçlendirmişti. Birincisi, IMF istikrar programının kabulüyle 359 milyon dolarlık yardımın sağlanmış olmasıydı. İstikrar programına bağlı olarak yükselen fiyatlar kentleri kötü şekilde etkilemişken, bu para yardımı oldukça iyi giden hasatla birlikte çiftçinin durumunu iyileştirmişti. Ardından 17 Şubat 1959'da Menderes, çoğu yolcunun öldüğü Londra-Gatwick havaalanındaki uçak kazasından sağ kurtuldu. Türk radyosu ve parti tarafından iyice kullanılan onun bu mucizevi kurtuluşu, birçok dindar Türk'ü Menderes'in Allah tarafından halkı yönetmek için seçilmiş insanüstü bir şahsiyet olduğuna inandırmıştı. Partiler arasındaki gerilim üst düzeydeydi. İnönü, Demokrat Parti'nin kalesi olan Ege'deki gezisi sırasında saldırıya uğradı ve 1960'ın Nisan başlarında Kayseri'de toplantı yapmasını önlemek için asker kullanıldı. İnönü geri dönmeyi kabul etmeyince askerler geri çekildi. 18 Nisan'da meclisteki demokratlar muhalefetin faaliyetlerini soruşturmak için geniş yetkileri olan bir komisyon kurmaya karar verdiler. Tamamen sertlik yanlısı Demokrat Parti üyelerinden oluşan bu komisyon, vardığı sonuçları 3 ay içerisinde rapor edecek ve bu süre zarfında meclis dışındaki bütün siyasal faaliyetler yasaklanacaktı. Meclis tartışmalarının gazetelerde yayınlanması da yasaklanmıştı. Tahkikat komisyonunun kurulması İstanbul ve Ankara üniversitelerindeki hukuk profesörleri tarafından anayasaya aykırı olmakla suçlandı. Profesörlere karşı siyasetle uğraştıkları için disiplin cezaları verilince öğrenci gösterileri ve ayaklanmaları oldu. Hükümet öğrenci ayaklanmalarını bastırmak için asker kullanmaya karar verdi ve üniversiteler kapatıldı. Bu gibi gergin ortamlarda genellikle aşırı abartılmış rakamlara inanılırsa da bir öğrenci öldürüldü. Gösterilerin bastırılmasında askerlerin kullanılması, harp okulu öğrencilerini Ankara'da 21 Mayıs'ta büyük bir sessiz yürüyüş yapmalarına yol açtı. Sansür kısıtlamaları nedeniyle bu ayaklanmaları yayınlayamayan basın, bunun yerine o günlerde Kore'de Başkan Syng Man Rhee'yi devirmiş olan öğrenci gösterilerine çok büyük yer vermekteydi. O sıralarda Başbakan Menderes, Hindistan Başbakanı Nehru'nun 20-24 Mayıs tarihleri arasındaki resmi ziyareti için Ankara'ya dönmeden önce Ege vilayetlerinde büyük taraftar kalabalıklarına nutuklar vererek kendisine olan desteği belki de yalnızca sinirlerini güçlendirmeye çalışıyordu. 25 Mayıs'ta Menderes aniden Meclis Tahkikat Komisyonu'nun çalışmalarını tasarlanmış olan 3 ay yerine 1 ayda tamamlamış olduğunu ve vardığı sonuçları yakında rapor edeceğini açıkladı. Bu komisyonun CHP ile ordu arasındaki olası ilişkileri soruşturmakta olduğu bilinmekteydi. Ve Menderes'in açıklaması ordu içerisindeki gizli tertipçileri harekete sevk etmiş olabilir. Böyle ya da değil, 27 Mayıs 1960 sabahı erken saatlerde ordu birlikleri Ankara ve İstanbul'daki bütün hükümet binalarına el koydu. Menderes ve Cumhurbaşkanı Celal Bayar dahil DHP'li bütün bakan ve milletvekilleri tutuklandılar. 14. İkinci Türkiye Cumhuriyeti 1960-1980. 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi. Türk halkı 27 Mayıs 1960 sabahı saat 3'te askeri bir darbe olduğunu radyodan Albay Alparslan Türkeş tarafından okunan bildiri yayımlandığında öğrendi. Bildiri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kardeş kavgasına meydan vermemek ve demokrasiyi içine düştüğü buhrandan kurtarmak maksadıyla ülke yönetimine el koyduğunu duyuruyordu. Bildiri, darbenin yansızlığını önemli vurgulamaktaydı. Askerlerin yönetime el koymaları, Ankara ve İstanbul'da halk, bilhassa her iki kentteki büyük öğrenci kitlesi ve genelde aydınlar arasında büyük bir sevinçle karşılandı. Ülkenin geri kalanı ise bu türden bir tepki göstermedi. Kırsal kesim hayra alamet sayılmayacak şekilde sessiz kaldı. Önceki aylarda yaşanan karışıklıklar hemen tamamıyla Ankara ve İstanbul'la sınırlıydı. Başka yerlerde halkın Menderes'e olan sevgisinde ani bir düşüş olduğunu doğrulayacak bir gösterge de yoktu. Bu darbenin 40'lı yaşlardaki bazı köktenci albay, binbaşı ve yüzbaşıdan oluşan gizli tertipçiler tarafından yıllardır süren planlamanın ürünü olduğu bilinmektedir. Bunların yönetime el koymada başarılı olmaları için iki şey son derece önem taşıyordu. Biri, kendi üyelerini iktidara el koymak için gerekli olan başkent garnizonu gibi tayin edici yerlere atamaktı. Diğeri ise silahlı kuvvetlerin geri kalanının desteğini kazanmak için eylemlerin başında olacak kıdemli bir subay bulmaktı. Sonunda her iki hususta da başarılı olmuşlardı. Mayıs 1960'a gelindiğinde darbe yapabilecek durumdaydılar. Ve bir iki başarısız girişimden sonra gereksindikleri göstermelik kıdemli subayı da buldular. Bu kişi Milli Savunma Bakanı'na siyasal durumu yorumladığı bir mektup yazdıktan sonra 3 Mayıs'ta mecburi izne çıkarılan Kara Kuvvetleri eski komutanı Orgeneral Cemal Gürsel'di. Yumuşak ve babacan bir şahsiyet olan Gürsel, bütün silahlı kuvvetlerde iyi tanınıyor ve çok seviliyordu. Gürsel, darbeye başkanlık etmeyi kabul etmiş ama darbenin düzenlenişine ilişkin ayrıntılara karışmamıştı. Darbe başarıya ulaştığında İzmir'deki evinden askeri uçakla Ankara'ya getirildi. Ordu, iktidarın bundan böyle Orgeneral Gürsel başkanlığındaki Milli Birlik Komitesi'nin elinde olduğunu duyurdu. Fakat komitenin tam işlevi de üyeleri de bir süre belirsiz kaldı. Darbenin ertesi günü Cemal Gürsel'in devlet başkanı, başbakan ve Milli Savunma Bakanı olduğu açıklandı. Kuramsal olarak kendisine Atatürk'ün sahip olduğundan daha sınırsız olan yetkiler verilmişti. Darbeden devrime, profesörlerin rolü. Ordu başından beri basit bir hükümet değişikliğiyle yetinmemek gerektiğine inanıyordu. Darbenin yapıldığı gün İstanbul Üniversitesi'nden Rektör Sıddık Sami Onar başkanlığında 5 hukuk profesörü Ankara'ya getirtildi ve kendilerine yeni bir anayasa hazırlama görevi verildi. Bu profesörler ertesi gün modern bir fetvaya benzetilen bir bildiri yayınladılar. Bu bildiride profesörler Demokrat Parti hükümetinin özellikle de tahkikat komisyonlarını kurduğu için anayasaya aykırı davranmış olduğu ve bu yüzden meşruluğunu yitirdiği gerekçesiyle askeri müdahaleyi haklı gösteriyorlardı. Bu yorum MBK tarafından kabul görünce ordu Demokrat Parti'yi doğrudan karşısına almış oldu ve ordunun partiler üstü olma iddiası son buldu. 31 Ağustos'ta Demokrat Parti'nin çalışmaları durduruldu ve 29 Eylül'de parti kapatıldı. Profesörler ekibiyle desteklenen MBK 12 Haziran'da hem darbeye hem MBK'nın varlığına yasal bir dayanak sağlayan geçici bir anayasa yayınladı. Ordu tarafından darbe sonrası kurulan Teknokratlar Kabinesi yalnızca bir yürütme organıydı. Bütün önemli siyasal kararlar MBK tarafından alınıyordu. MBK içerisindeki hizipler. MBK o sırada 38 subaydan oluşuyordu. Biri Eylül'de öldü ve yerine bir başkası alınmadı. Görünüşte Cemal Gürsel, junta'nın lideriydi. Ama gerçekte devlet başkanının yardımcısı olan Başbakanlık Müsteşarı Albay Alparslan Türkeş, MBK'nın önceleri en nüfuzlu üyesiydi. Kıbrıslı bir Türk olan Türkeş, çoğu meslektaşından çok daha fazla bilgili ve İngilizceye mükemmel hakim, karizmatik bir şahsiyetti. Halk tarafından pek yaygın şekilde tanınmıyordu. Ama 15 yıl önce 2. Dünya Savaşı sonunda biraz kötü ün kazanmıştı. O tarihte Pan-Türkizme muhtemelen Nazilere duyduğu yakınlıktan dolayı suçlanmış, sonradan aklanmıştı. MBK içerisinde siyasal sistemde köklü bir reform isteyen ve siyasal partilere hiçbir itimadı olmayan en köktenci kanadın temsilcisiydi. 260 generalden 235'ini ve 5000 kadar albay ve binbaşıyı emekliye sevk eden 3 Ağustos kararını MBK'dan zorla çıkartanlar hiç kuşkusuz Türkeş'in grubuydu. Gerçi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst kademelerinde aşırı bir yığılma olduğu herkesçe bilinen bir şeydi. Ama emekliliğe sevklerinin esas nedeni o kişilerin siyasal güvenilirliğinden kuşkulanılmasıydı. Ordudan sonra sıra üniversitelere geldi. Türkeş, meslektaşlarının nazarında kendi nüfuzu aşırı artınca Başbakanlık Müsteşarlığı görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Böyle olduğu halde köktenci grup yine de Ekim ayında 147 üniversite öğretim üyesini üniversiteden attıracak bir kararı zorla ve hızla geçirtecek kadar güçlüydü. Ancak seçimlerde kullanılan ölçütlerin net olmaması güçlü bir tepkiye yol açtı. Bütün rektörler istifa ettiler. Bu akademik protestonun şiddeti askeri liderleri şaşırttı ve bu kararı geri almak için hemen görüşmelere başlandı. Sonunda öğretim üyelerine kürsüleri iade edildi.